Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
T Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 19 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 17 Ramazan 1444 ve Miladi 8 Nisan 2023 Cumartesi. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, Nur Kapısı ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Komutan Selami, İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalışanlar kendileri istikrarsızlaştı dedi. İran'ın Pekin Büyükelçisi, İran-Çin ilişkilerinin ileriye dönük olduğunu belirtti. İşgal güçleri Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Mescid-i Aksa hakkında önemli mesaj yayımladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkitaşını aradı. Ve Umman'dan bir heyet San'a'da. Şimdi haberler.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalışanların bugün kendilerinin istikrarsızlaştığını belirtti. Tüm General Selami, bir grup komutana yaptığı konuşmada, düşmanların İslam İnkılabı ve Nizam'ı yenmek için kötü koalisyon kurduklarını ve son olaylarda resmen Nizam'ın devrilmesini destekleyip yaptırım stratejisini ağırlaştırdıklarını işareti, İslam İnkılabı rehberinin dirayeti ve İran'ın basiretli ve dirençli milletinin bu komploları boşa çıkarıldığını vurguladı. Komutan Selami, Fransa'daki protesto eylemleri ve polisin eylemcilere karşı şiddetine dikkat çekerek İslam'a karşı çıkanların kaderi budur diye konuştu. Tüm General Selami bugün Amerika'nın gücünün gerilemekte olduğuna ve Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya baskınına dikkat çekerek bugün işgal topraklarının krizlere sahne olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Igor Levitin, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a geldi. Levit'in Tahran temasları kapsamında bugün İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehdad Bazpaş ile görüştü. Levit'in yarın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani ile görüşeceği belirtildi. Rusya temsilcisinin İranlı yetkililer ile iki gün sürecek temaslarda Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ikili ilişkilerin ele alınacağı açıklandı. Daha önce Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Leonid Slatsky, Putin'in yardımcısı iki ülkenin mevcut işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele almak üzere yakında Tahran'ı ziyaret edecek demişti.
İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzade, İran-Çin ilişkilerini değerlendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye dönük olduğunu söyledi. Muhammed Keşavarzade, Çin'in bölgede daha fazla barış ve istikrar sağlanması amacıyla İran ve Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yaptığını söyledi. Dünyanın en büyük ekonomik gücü olan Çin'in elinde birçok fırsat var ve tüm ülkeler bu fırsatı kullanmayı tercih ediyor, diyen İran'ın Pekin Büyükelçisi Keşavarzade, Çin'in dünyada veya bölgede kendi hegemonyasını kurmaya çalışmadığını belirterek, Çin'in küresel güvenlik girişimi veya küresel kalkınma girişimi gibi planlarına göre dünyadan herkesin yararlanabilmesine ve herkes için bir kazan-kazan durumu sağlanabilmesine inanmaktadır ifadesini kullandı. İran-Çin ilişkilerine atıfta bulunan Keşavarzade, Tahran-Pekin ilişkileri her zaman ileriye dönük ve gelişmekte olmuştur. Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in de 2016'da İran'ı ziyaretinden bu yana ilişkilerimiz kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükseltildi. Ardından Çin ile 25 yıllık işbirliği senedinin imzalanmasına tanık olduk ifadelerinde bulundu. İran-Çin ekonomik ilişkilerine de dikkat çeken Keşavarzade, Çin İran'dan petrol alıyor ve İran'ın temel ihtiyaçlarının bir kısmı bu ülkeden temin ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde Çin'e yaptığı ziyarette ilişkiler iyi bir ivme kazandı ve inşallah yakın gelecekte ticari ilişkilerimiz daha da gelişecektir diye konuştu.
Tahran'daki Cihat Meydanı Dünya Kudüs Günü öncesi yeni resimle süslendi. Tahran'daki Cihat Meydanı Kudüs'te iftar temasıyla yeni resimle süslendi. İran İslam Devrimi Tasarımcıları Evi tarafından Cihat Meydanı'nda yapılan duvar resminde Ramazan ayı ve Kudüs günü münasebeti Müslüman ülkelerin halkının bir arada Kudüs'te iftar yapmasını konu edildi. Bu duvar resminin açıklamasında Mescid-i Aksa'ya örümcek ağı kadar zayıf bir kafes yapmışlar. İpleri olmayan bu kafes bugünlerde çöküyor ifadesine yer verildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 884 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145.571'e, vaka sayısı 7.597.982'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 844'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.348.731'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İşgal güçlerinin dün gece ve bu sabah Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerini düzenlediği baskınlar sırasında çatışmalar yaşandı ve yaralananlar oldu. El Halil'in kuzeyindeki El Arrub kampında bugün işgal güçleriyle Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda Filistinli bir genç yaralanırken onlarca kişi de işgal askerlerin attığı bombalardan çıkan yoğun gaz sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdi. Yerel kaynaklar kamp girişinde yaşanan çatışmalar sırasında işgal güçlerinin evlere doğru ateş açtığını, ses bombası ve göz yaşartıcı bomba attığını, bir gencin ayağından kurşunla yaralandığını ve onlarca kişinin de yoğun gazdan etkilendiğini söyledi. Cenin'in güneydoğusundaki Burgin beldesinde de Filistinli iki genç işgal askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin dün gece pusu kurarak bir araca ateş açtığını ve araçta bulunan gençlerin yaralandığını ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı ilk yardım ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı gençlerden sırtından yaralanan gencin yarısının orta derecede olduğu ve ayağından yaralanan ise yarasının hafif olduğu açıklandı. Yerel kaynaklar Cenin'in batısındaki Kufeyrit köyünde yaşanan çatışmalarda birçok kişinin bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiğini, işgal askerlerinin Abdullah Mu'eyyid Avvad ve Cihat Mu'eyyid Faris adlı gençleri darp ettiğini bildirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın her karışının sadece Müslümanlara ait bir ibadetgah olduğunu söyledi. Ürdün ve Filistin'in çaresiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Merkezi'nde Siyonist rejimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve saygısızlıklarının ele alındığı olağanüstü bir toplantı düzenlendi. Taha, toplantının açılışını yaptığı konuşmada, Kudüs işgalatındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Filistin devletinin başkentidir. Mescid-i Aksa da her bir karışı ile sadece Müslümanlara ait bir ibadetgahtır ifadesini kullandı. İsrail'in işgal güçleri ve aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, namaz kılanlara yönelik barbarca saldırılarını ve gözaltı operasyonlarını artırdığına dikkat çeken Taha bu eylemlere tepki gösterdi. Bu adımların kutsal mekanların dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğünün apaçık ihlali olduğunu belirten Taha, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsalların tarihi ve hukuki statüsünü bozacak hiçbir girişimde bulunulmaması gerektiği uyarısında bulundu. Taha, sahte rejim İsrail'in işlediği suçların bölgede güvenlik ve istikrarı sarsacağını, şiddet ve gerginliği besleyeceğini belirterek bu suçların ve tehlikeli ihlallerin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu kaydetti. Taha ayrıca İsrail'in Kudüs'ün ve bu şehirdeki kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmek için atacağı adımların ve alacağı kararların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına göre tümüyle geçersiz olduğunu vurguladı. Irkçı rejim İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği abluk altındaki Gazze ve Lübnan'ın güneyinde sükunet hakim, resmi bir ateşkes ve anlaşma yönünde herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen Siyonist rejim İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve buna karşılık Gazze'den atılan roketler dün itibariyle durdu.
Siyonist rejim İsrail'in son günlerde Lübnan topraklarına topçu saldırısının ardından Lübnan resmen bu rejimi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Abdullah Buhabib'in Birleşmiş Milletler'deki Lübnan temsilciliğine İsrail'in ülkenin güneyindeki bölgeleri kasıtlı saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulunulması talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail saldırısının Lübnan'ın egemenliği için açık bir ihlal teşkil ettiği ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu vurgulandı. Güvenlik Konseyi'nin Ağustos 2006'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırlarındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.
Siyonist yerleşimciler peş peşe 14. haftada işgal kabinesini protesto etmek için gösteri düzenledi. Bugün öğle saatlerinden itibaren Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu kabinesi karşıtı başlayan gösteriye işgal topraklarının çeşitli noktalarında yüzlerce eylemci katıldı. Yerleşimciler bir kez daha yargı değişikliğini öngören tasarının tamamen durdurulmasını istediler. Eylemciler yargı reformu tasarısının demokrasiyi ağır darbe indireceğini deklare ettiler.
Siyonist rejim İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkitaşını arayarak son durum hakkında bilgi aldı, Türkiye'nin desteğini iletti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Raed Malki ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu mevkitaşına Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu gerginliği azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yenilemiştir. Bakan Malki Türkiye'nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletmiştir.
Dünya üzerinde gıda fiyatları son bir yıldır ard arda düşerken Türkiye'de ise 31 aydır yükselişte. Türkiye'de resmi yıllık enflasyon Mart ayında %51 oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise %67. Dünyada ise gıda fiyatları son 12 aydır düşüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün FAO açıkladığı küresel gıda fiyat endeksi son bir yılda %21 düştü. Son 2 yılda bakıldığında Türkiye'deki gıda enflasyonu %187. Aynı dönemde dünyadaki artış ise sadece %6'da kalırken Avrupa Birliği'nde de %26. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu Mart 2023'te %51 oldu. Bu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değişimi gösteriyor. 12 aylık ortalamalara göre ise enflasyon %70 gerçekleşti.
Siyonist rejim İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırıları Londra'da düzenlenen gösterilerde protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler Büyükelçilik önünde Filistin bayrakları taşıyıp Özgür Filistin sloganları attı. Mescid-i Aksa'nın dostları ve Filistin Dayanışma Kampanyası gibi örgütlerin organize ettiği protesto kapsamında yüzlerce kişi Londra'nın Kensington bölgesindeki Büyükelçilik dışında bir araya geldi. Büyükelçilik önünde kurulan platformda konuşma yapan Mescid-i Aksa'nın dostları örgütünden Saudah Badat, İsrail'in 2020'den bu yana her Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. İbadethanelere yapılan saldırılar terör saldırısı sayılmalıdır diyen Badat, İngiliz hükümetini İsrail'e karşı yaptırım uygulamaya zorlamak için herkesi kendi bölgesinin milletvekilleriyle temasa geçmeye çağırdı.
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi bildirildi. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada akşam saat 16.08'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi. Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Konu ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. Patlamanın sebebine dair bir açıklama da yapılmadı.
Ensarullah sözcüsü Umman'dan bir heyetin Sana'ya gittiğini duyurdu. Ensarullah sözcüsü ve Yemen Barış Görüşmeleri Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam yaptı. Açıklamada bugün Umman'lı bir heyetin Sana'ya giriş yaptığını bildirdi. Bu bağlamda El Miyadin Televizyon Kanalı Umman'lı heyetin Sana Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını ve Suudi heyetinde yarın Yemen'in başkentinde olacağını bildirdi. Dün Reuters Haber Ajansı iki kaynaktan naklen Suudi Umman'lı heyetin yakında Yemen'de daimi ateşkes ve anlaşmaya varmak amacıyla Sana'ya gideceğini aktarmıştı.
Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed Bayti, Suudi Arabistan ile olası bir anlaşmayı doğruladı. El Cezire Televizyonu'na göre Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed Bayti, Suudi Arabistan ile olası bir anlaşmayı doğruladı ve ayrıntılar hakkında konuşamam dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen politikasını eleştiren Bayti, Birleşik Arap Emirlikleri güçlenen Yemen'de devam eden varlığını asla kabul etmeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen'i işgal etmek için Suudi Arabistan ile işbirliği yapması büyük bir hataydı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bundan ders alıp geri çekilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Muhammed Bayti ateşkesi sağlamanın koşulları barışı sağlamanın koşullarından farklıdır. değerlendirmesinde bulundu. Bayi-i Suudi Arabistan'ın Yemen ile veya başka bir taraf ile barışı sağlamaya yönelik yaklaşımı, Riyad'ın ve Yemen'deki diğer aktörlerin tutumunu güçlendirir diye konuştu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Yemen'deki saldırıların sona erdirilmesi ve ablukanın kaldırılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü vurguladı. Muhammed Abdüsselam şunları kaydetti. Saldırıları sona erdirmek ve ablukayı kaldırmak için müzakereler yoluyla çabalar devam ediyor ve Allah'ın yardımıyla bunun sağlanacağını ve zararların tazmin edileceğini umut ediyoruz. İnşallah bu çabalar Sa'da'dan El Mahra'ya kadar aziz Yemen halkının isteklerine yerine getirecek bir barış anlaşmasına vesile olacaktır.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon üzerinde Amerika Genelkurmay Başkanı arması bulunan ve Ukrayna krizine ilişkin bilgiler içeren gizli ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı. Amerika ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen Amerika Genelkurmay Başkanı arması basılı Ukrayna krizine ilişkin belgeler Twitter ve Telegram platformlarında paylaşıldı. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Pentagon sözcüsü yardımcısı Sabrin Singh, sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdarız ve bakanlık konuyu inceliyor ifadesini kullandı. Singh, belgelerin ve içeriklerin gerçek olup olmadığını belirtmedi.
Ve Japonya'da Amerika'ya ait iki F-16 savaş uçağının Miyako adasındaki havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Amerika'nın Ukrayna Savaşı'ndan rant etmesine ilişkin sözleriyle ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei salı günü ülke yetkililerini kabul ettiği görüşmede Ukrayna Savaşı ve Amerika'nın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na sebebiyet verdiğini ancak bu savaşın bu ülkenin Avrupalı müttefiklerinden uzaklaşmasına yol açtığını, Amerika kazanç elde ederken Avrupalıların adeta dayak yediklerini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi bu açıklamasında Amerika'nın Ukrayna Savaşı'ndaki rolü ve Washington'un bu savaştan çıkar elde ettiğine dikkat çekerek savaşın yeni boyutlarını ortaya koydu. Ukrayna Savaşı, Amerika liderliğindeki NATO'nun Rusya'ya karşı agresif tavrını ve kötü niyeti sonucu patlak verdi. Aslında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Moskova'nın Ukrayna'ya, NATO'ya üyelik için teşvik eden Batılıların agresif girişimlerine bir yanıttı. Amerika ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmemeye ve 1997 sınırlarına NATO güçlerinin çekilmesine ilişkin mantıklı çağrılarına olumsuz yanıt vermesinin ardından Moskova savaşa girdi. Rusya daha önce NATO'nun doğuya doğru yayılmasının sonuçları hakkında uyarıda bulunmuştu. Fakat Ukrayna'yı NATO'ya üyelik için yapılan teşvikler bu kırmızı çizgiyi aştı. İzlenimlere göre Amerika ve NATO Soğuk Savaş sonrasında da Rusya'yı zayıflatmak için girişimlerde bulunmakta olup Devlet Başkanı Vladimir Putin'in meşruluğunu ciddi şekilde düşürmeye çalışmışlardı. Amerika hatta daha da ileri giderek Rusya'nın parçalanmasını bile düşünmekte. Washington yetkilileri Rusya'nın stratejik nükleer varlıklardan endişelerini ve Putin'in Amerika'nın dünyanın çeşitli noktalarında Amerika'nın girişim ve politikalarına karşı koyması ve daha önemlisi Rusya ve Çin'in yakınlaşması, kaygıları daha büyüyen Amerika'nın Rusya'nın gücünü zayıflatmak için herhangi bir fırsatı kullanmasına yol açmıştır.
Ünlü Amerikalı düşünür ve araştırmacı Noam Chomsky bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Amerika'nın şimdiki politikasının son Ukrayna vatandaşına kadar savaşmak ve bu ülkede daha fazla trajik olayın önlenmesi için hiçbir yol öngörmemek ve aslında Putin karşısında bu çıkmazı aşmak için savaş suçlusu olarak Lahey Mahkemesi'nde yargılanmak veya Ukrayna'nın tamamen yok edilene kadar aynı duruma devam etmek olmak üzere iki yol koymakla bu tür ümitleri zayıflatmak olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Joe Biden ve üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerine göre Ukrayna Savaşı, Rusya'ya karşı zıtlık ve Amerika'nın askeri sanayi siteleri ve fabrikaları için dev miktarlarda para elde etmek için eşsiz bir fırsattır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın NATO'nun doğuya yayılması için Ukrayna Savaşı'na sebebiyet verdiğine temasla Amerika ve silah fabrikalarından bu savaştan en fazla kazanç elde ettiğini, oysa Ukrayna halkının sorunlar içinde yaşadığını vurguladı. Washington açısından Rusya'nın NATO'nun komşuluğunda yer alan Ukrayna Savaşı'nı kazanması, bu askeri teşkilatın itibarsızlaşması ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası etkinliğinin artması anlamına gelecek ve Avrupa'da güvenlik, siyasi ve askeri denklemleri Batı'nın aleyhine değiştirecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Cumhurbaşkanı Reis'den Siyonistlerin cinayetlerine karşı Müslümanların dayanışmasına vurgusuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Siyonist rejimin son cinayetleri ile mücadele etmek için İslam ülkelerinin daha fazla dayanışması çağrısında bulundu. İran'ın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırıları ve bölge ülkelerinin bu saldırılara karşı bölge ülkelerinin yakınlaşması gerektiğini ele alarak fikir alışverişinde bulundu. Seyyid İbrahim Reis'i Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırısı ve Suriye ile Lübnan'a tecavüzlerinin yayılmasını kınarken, sahte rejim İsrail'in rejimin saldırılarına karşı Müslüman ülkelerin daha fazla yakınlaşmalarını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reis'i ayrıca ırkçı rejimin Filistin halkına ve özellikle Mescid-i Aksa'da İtikafta bulunanlara saldırısı, ayrıca bu kutsal ve şerif mekana saygısızlığına değinerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin vahşiliğine karşı çözüm yollarını incelemek için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanmasını istiyor. Seyyid İbrahim Reis'i ayrıca bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek terörizm ve bölücülüğe karşı en önemli yolun bölge ülkelerin milli egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek olduğunu belirtti.
Yapılan görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran İslam Cumhuriyeti'nin son depremdeki yardımları için teşekkür ederek Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya ve mazlum Filistin halkına saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca Müslüman ülkelerin bu saldırganlıklarına karşı mücadelede İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde görüş birliği ve vahdetine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'ın yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu da ifade etti. Siyonist rejim askerleri 5 Nisan çarşamba sabahı Mescid-i Aksa'da itikaf eden Filistinlilere saldırarak onları camiden dışarı çıkarmaya çalışırlar. Yaşanan olaylarda birçok Filistinli yaralandı. Korsan rejimin bu vahşi saldırı ve cinayetine karşı Filistinli direniş grupları Gazze şehrine yakın olan Siyonist yerleşim alanlarına da füze saldırısı gerçekleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportajla devam edecek. Ardından İran basınından seçmeler, Nur Kapısı ve Haftanın Bakışı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Иран же так торжественно и, в общем, очень
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Metropol Araştırma Şirketi'nin Cumhurbaşkanı seçimi anketine göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.6 oy oranıyla AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktı. Son 3 anketin verilerinin paylaşıldığı ankette Erdoğan'ın oy oranlarındaki gerileme dikkat çekti. Seçim gündemine ilişkin ayrıca son haberde liste konusuyla ilgiliydi. CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti ortak liste noktasında anlaştı. İYİ Parti ise ortak listeyi kabul etmedi. Şimdi bundan sonra Millet İttifakı'ndaki bu liste meselesiyle de ilgili tartışmalar gündemde hala sıcaklığını korumaktadır. Son gelinen aşamayı ve noktayı konuşmak istiyoruz seçimlerle ilgili sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu araştırma şirketlerinin yayınladığı seçim gündemiyle ilgili anketlerin sonuçları biliyorsunuz gündemde dikkat çekici. Özellikle Metropol'un yayınladığı sonuçlar AK Partili aday Sayın Erdoğan'ın geride kaldığını göstermektedir. Şimdi bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? İlk önce şu soruyu sormak istiyorum size. Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi efendim?
Yani evet, biz de izliyorduk işte özellikle anket şirketleri istatistik bilgileri, fakat Türkiye'de seçmende bir değişkenlik zaman zaman oluşabiliyor. Anketlerin tam doğruluğunu ne zaman yani en azından doğruya yakın bir tespiti bulabiliriz. Yaklaşık seçimlere 15 gün kala anketlerin sonuçları konusunda çok daha net bir şey, güvenilir bir şey söylenebilir. Şu aşamada söylenen anket ya da açıklanan anket istatistikleri biraz daha doğruya yakın üzerinden devam ediliyor. Fakat doğruya yakın devam ederken %2-2.5'lük 3, hatta bazı anketlerde 3.5-4 arasında bir yanılma payının olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fakat Türkiye'de anket şirketleri biraz açıkçası şu anda biraz Cumhur İttifakı'na yakın olan anket şirketlerinin açıklaması daha çok Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önde olduğunu söylüyorlar. İşte Millet İttifakı'na biraz daha yakın olan anketler biraz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu söyleniyor. Sizin az önce belirttiğiniz gibi Metropol ve diğer birkaç tane anket şirketi var. Bir tık daha bağımsız olarak görünüyorlar. Bunların verileri biraz daha insana ya da daha doğrusu kamuoyuna biraz daha doğru ve gerçekçi olarak gelebiliyor. Fakat ona rağmen de yanılma payının aslında daha fazla olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani şu anda mevcut anketler üzerinden bir kesin sonuç çıkartmak açıkçası biraz sıkıntılı. Tabii şimdiye kadar bütün anketler daha çok ikili aday üzerinden bir şey gerçekleştiler. Bir çalışma, araştırma yürüttüler. Daha çok Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan üzerinden geliştiriyor. Fakat biliyorsunuz bir Muharrem İnce faktörü de var burada. Bir Sinan Oğan faktörü var. Muharrem İnce daha çok Z kuşağı dediğimiz gençlik ya da genç seçmen üzerinden bir politika yürütüp gidiyor. Tabii daha çok işte Millet İttifakı'ndan oyunu yana kullanabilecek genç kitle üzerinden gidiliyor. Sinan Oğan daha çok milliyetçi bir genç ya da milliyetçi bir kitle üzerinden, yani aşırı milliyetçi bir kitle üzerinden giden hem Zafer Partisi'nin oyları hem de Ata İttifakı dedikleri irili ufaklı birkaç tane parti üzerinden gidiliyor. Şu aşamada dörtlü bir aday üzerinden bir anket tam olarak çıkmadı ortaya. Muhtemelen bu ayın 15'inden sonra çıkar ya da ay sonu çıkar. O biraz daha gerçekçi olur. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Evet, mevcut durumda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu. Fakat şöyle bir durum söz konusu, İnce faktörüyle birlikte Kılıçdaroğlu her ne kadar Cumhurbaşkanı adayı, yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı önde olsa da ilk turda İnce faktöründen dolayı ilk turda seçimi bitirmeyebilir gibi bir durum da söz konusu. Yani istatistikler şu anda onu gösteriyorlar. Tabii ileriki süreçlerde şu anda bir Muharrem İnce havası var. Fakat bu Muharrem İnce havası ne kadar devam edebilir? Seçim sonuna kadar ya da seçim Mehdi'ne kadar devam edebilir mi? O tam net değil. Çünkü Muharrem İnce'nin seçmenleri biraz daha çok genç seçmen ve daha çok işte sosyal medya üzerine bir dans gösterisi üzerinden oluşan bir seçmen olduğundan dolayı açıkçası Muharrem İnce'nin yanında dururlar mı durmazlar mı o güven tam olarak oluşmamıştır. Fakat biliyorsunuz Emek ve Özgürlük Cephesi de var, ittifakı da var. Yani HDP'nin yerine Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği, Türkiye İşçi Partisi'nin devam ettiği, Emek Partisi'nin olduğu ve diğer partiler falan, bu Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü orada yaklaşık Kılıçdaroğlu'na 11-12 bandında bir oyun gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu bu konuda avantajlı görünüyor. Ama tabii bir de İyi Parti'nin içerisinde Aralioğlu'nun başını çektiği, daha milliyetçi bir kitle de var. Biliyorsunuz o Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oyunu vermeyeceğini söyleyince burada birkaç puanın gelmeyebilme ihtimali çok yüksek. Açıkçası dengeler şu aşamada Millet İttifakı'nın adayı önde olmasına rağmen fakat dengeler ne kadar devam edebilir ya da bu dengeler bize somut olarak bir seçim analizi, tam olarak seçim gününe kadar devam ettiren bir analiz sunabilir mi? Hayır. Daha muhtemelen ay sonuna kadar bu devam eder ve ay sonunda ay sonundan itibaren artık muhtemelen renk belli olur. Ama şunu da söyleyebiliriz, kıyasıya bir mücadelenin olacağı ve başa başa bir yarışın devam edebileceğini söyleyebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye'de seçim gündemine ilişkin son gelişmeleri gözden geçirdik bugün sohbetimizde. Röportajımızın bu konu hakkında Sayın Kaçar ile 1. bölümünü sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde yine seçim gündemine ilişkin sohbetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/stemze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde işgalci Siyonistlerin Filistinlere yönelik saldırılarına karşı tepkilerin devam etmesi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde Siyonist rejimin son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya karşı acil toplanması gerekliliğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran'ın Avusturya'daki büyükelçisinin Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik başarısız politikalarından ders almaları gerektiği konusunda açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Pek çok batılı analistin yeni bir uluslararası düzen oluşturma sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendirdiği İran ile Suudi Arabistan arasındaki resmi ilişkilerin yeniden başlamasının ardından İran'ın Avusturya'daki büyükelçisi Avrupa ülkelerine İran'a yönelik başarısız politikalarından ders almalarını ve gelişmekte olan güçler kulübüne katılmaları çağrısında bulundu. İran büyükelçisi Abbas Bakırpur Twitter'da bir mesaj yayınlayarak Avrupalıların başarısız politikalarını gözden geçirmeleri, ayrımcı yaklaşımları yansıtan yanlış hesaplamalardan uzaklaşmaları ve küresel güçler kulübüne katılmaları gerektiğini yazdı. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan geçen Mart ayında ikili ilişkileri sürdürme ve iki ülkenin büyük elçiliklerini yeniden açma konusunda anlaşmıştı. Bu amaçla Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bir heyet başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü Pekin'e gitti ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüşmesinin ardından ortak bir bildiriye imza attı. Ortak açıklamada Tahran ve Riyad, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayabilecek, ulusların ve ülkelerin çıkarlarını gerçekleştirebilecek her alanda işbirliğini genişletme ve bu işbirliğinin önündeki engelleri kaldırma taahhüdünde bulundu.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Filistin Özerk Teşkilatı'nın Londra'daki büyükelçisinin işgalci Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da Filistinleri saldırısına karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Özerk Teşkilatı'nın Londra'daki büyükelçisi Husam Zamla, Siyonist rejimin varlığını sürdürmesinin krizin devamına bağlı olduğunu belirterek, bu rejimin iç siyasetini kontrol altına almak ve örtbas etmek için Mescid-i Aksa'da Filistinlere yönelik saldırı ve cinayet işlediğini belirtti. Hosam Zamlat açıklamasını şöyle sürdürdü. Yasa dışı ve suç teşkil eden eylemler gerçekleştirildi. Bu eylemler bir an önce durdurulmalı ve faillerinden hesap sorulmalı. Ama bu olaylar her gün Filistinlilerin aleyhine yaşanıyor. Son 3 ayda 17'si çocuk, biri kadın olmak üzere 94 Filistinli işgalci güçler ve Siyonist yerleşimciler tarafından şehit edildi ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar buzdağının küçük bir parçasıdır.
Cam-ı Cem gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani'nin İran ve Suudi Arabistan arasında ilişkilerin yeniden canlandırılması konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması sürecinin güçlü bir şekilde ilerlediğini belirterek, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliği kapılarını açmaya yönelik ortak arzusunun varlığını vurguladı. İrani açıklamasının devamında iki ülke büyükelçiliklerinin açılış tarihinin henüz belirlenmediğini ancak hazırlıkların devam ettiğini ve tarihin yakında açıklanacağını söyledi. İrani açıklamasını şöyle sürdürdü. İki ülke bakanlar arasındaki ilişkilerin, sık temasların ve karşılıklı davetlerin geliştirmesi süreci devam etmekte olup, her iki tarafın da çeşitli alanlardaki gerilim ve endişeleri gidermeye yönelik çabalarının net bir formüle dayalı olarak devam ettiğini söylemek gerekir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarını uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hepinizin mübarek Ramazan ayında ettiğiniz duaların kabul görmesine niyaz ediyoruz. İhya ve ahlaki seçkin sıfatları ve faziletleri geliştirme ayı olan şu mübarek ayda siz oruçlu Müslümanlar katlandığınız açlık ve susuzlukla her zamankinden daha çok gücü Allah katına yaklaşıyorsunuz. Bu arada türlü güzel yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmanın yanında başta kaynağı dil olan günahlar olmak üzere çeşitli günahlardan kaçınarak Allah Teala'ya taat ve kulluk şevkimizi de geliştirebiliriz.
Gerçekte oburluk ve gevezelik gibi sıfatlar insanı yaşamın en alçak mertebelerine indirdiği gibi az yemek ve az konuşmak bir o kadar insanı maddi manevi erdemlere yüceltebilir. Bir başka ifadeyle her ne kadar karnımızın boş kalması bizde ibadet ve kulluk şevkini artırıyorsa az konuşmak da bir o kadar insan düşüncesini ilahi marifi idrak etmeye hazır hale getirebilir.
Bir hadise göre İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının 17. gecesinde miraca çıktığında Yüce Allah'tan şu soruyu sordu. Ey Yüce Rabbim! İbadetin başlaması neye bağlıdır? Allah Teala şöyle buyurdu. Oruç tutmak ve sükût etmek. Ey Ahmet, hiçbir ibadet benim katımda sükût ve ibadetten daha üstün değildir. O zaman eğer biri oruç tutar fakat diline dikkat etmezse, namaza duran fakat kıraat etmeyen birine benzer.
Gerçi bu tür hadislerden maksat, insan her daim susması ve konuşmaması, hatta kendisi ve başkalarının hakkını geri alma uğruna sessiz kalması ve savunma yapmaması değildir. Burada sessiz kalmaktan maksat, behude laf etmek ve fazla konuşmaktan kaçınmaktır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. İnsanları helak eden veya kurtaran ameller konuşmak ve sükût etmektir. O zaman ne mutlu iyi ve kötü sözü ayırt eden ve az konuşmak ve sükût etmenin faydalarını ve tesirlerini idrak edenlere. Zira sükût ilahi enbiyanın ahlakı ve yüce Allah'ın seçkin kullarının şiarıdır. Eğer insan kelamın değer ve kıymetini bilirse boşuna konuşmaz ve sükût etmeyi şiarı olarak belirler. Sükût etmenin faydalarını bilen ve suskunluğu içindeki sır hazinesinin koruyucusu olarak seçen kimse hem konuşması hem susması ibadet olur ve Allah'tan başka hiç kimse bu ibadetin hakikatini bilmez.
Şimdi yine geçmiş günlerde yaptığımız gibi oruç ahkamını gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçmiş sohbetimizde kefaret bu ameli vacip kılan durumlardan söz ettik. Şimdi ise kefaretin miktarı ve niteliği hakkında sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz.
İslam şeriatında mübarek Ramazan ayında orucun kasıtlı bozulmasının kefareti birazdan anlatacağımız üç durumdan biridir. Ve insan şartlarını bu üç durumdan biri ile mukayese ederek kefaret ödemesi gerekir. Birincisi bir köleyi azat etmektir. Ancak çağımızda azat edecek köle bulunmadığından kefaret ödenmesi gereken insanlar diğer iki durumdan birine bakması gerekir. İkinci durum 60 güne denk gelen 2 ay oruç tutmak ve üçüncü durum ise 60 fakire yemek vermektir.
Tahran Radyosu.
Kefaretin miktarı oruçlu insan orucunu helal veya haram bir şey ile bozmasından etkilenmez. Gerçi müstehap ihtiyat gereği haram bir şeyle orucunu bozan kimse her iki kefareti eda etmelidir. Yani hem iki ay oruç tutması ve hem 60 fakiri doyurması gerekir. Eğer mükellef bu oruç amelden hiçbirini yapamıyorsa, gücü yettiği sayıda fakiri doyurmalıdır ve vacip ihtiyat gereği istiğfarda bulunmalıdır ve eğer hiçbir fakiri doyurabilecek durumda değilse, sadece istiğfar etmesi yeterlidir. Yani içinden Allah Teala'dan af dilemesi veya estağfurullah sözcüğünü dile getirmesi gerekir.
Yine Ramazan ayında bozduğu orucun iki ay kefaret orucunu tutmak isteyen kimse en az tam bir ay artı ikinci aydan en az bir günü sürekli oruç tutmalıdır. Ve eğer ikinci ayın geriye kalan kısmı bu sürenin devamında olmazsa sakıncası yoktur. Eğer bir kadın 60 gün kefaret orucu tutmak isterse fakat oruç tutacağı günlerden bazıları adetini veya benzeri durumlara denk gelirse o günleri geride bıraktıktan sonra oruç tutmaya devam edebilir ve sil baştan oruç tutması gerekmez.
Bundan başka mükellef insan 60 fakiri iki şekilde doyurabilir. Şöyle ki 60 fakirin yemeğini hazırlayarak onları doyurabilir ya da kişi başına 750 gram ağırlığında buğday, un, ekmek veya pirinç verebilir. Oruç kefareti için 60 fakire yemek vermek isteyen kimse eğer 60 fakir bulabiliyorsa 2 veya daha fazla fakirin payını bir tek fakire veremez ve her 60 fakire ancak bir kişiye düşen yemek payını verebilir. Gerçi fakir bir ailenin fertlerinin sayısına göre onların payını aileden birine verebilir ve o da aldığı payı aile fertlerine vermesi gerekir.
Değerli dinleyicilerimiz, bilindiği gibi mübarek Kadir gecelerini idrak etmeye yaklaşıyoruz. Bu yüzden de bu gecelerde özel dualar için hazırlanmamız gerekir. Geçen bölümde de belirtildiği gibi Kadir gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusudur. Şia Müslümanların en çok Ramazan ayının 23. gecesine ve Ehl-i Sünnet ise 27. gecesine vurgu yaptığı belirtiliyor.
Şia Müslümanlar masum imamlardan ilham alarak Kadir gecelerinde uyanık geçirir ve Kur'an-ı Kerim tilavet eder, dualar okur ve bu geceyi özel amelleri yerine getirir. Bu arada İmam Ali Aleyhisselam'ın bu gecelerden birinde saldırıya uğrayarak şehit düşmesi bu gecenin önemini Şia Müslümanların arasında kat kat artırdı ve Kadir geceler o hazret için yaz etkinliklerinin düzenlenmesiyle beraber olmasına sebebiyet verdi, belirtilmelidir.
İslam peygamberi mübarek Ramazan ayı ve Kadir gecesi hakkında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Mübarek Ramazan ayı size gelmiştir. Bu ayda 1000 aydan daha üstün olan bir gece vardır. Kim Kadir gecesi denen bu gecenin feyzinden mahrum kalırsa tüm hayırlardan nasipsiz kalmış demektir. Ancak hiç kimse kendi isteğinin dışında Kadir gecesinin bereketlerinden mahrum kalmaz.
İnsanların Kadir Gecesi'nde saadet sırrı Yüce Allah'ın inayetiyle bereketlendiren ve bereketi kat kat artırılan salih amellerine bağlıdır. Kadir Gecelerinin amelleri iki çeşittir. Bunlardan bir çeşidi her üç muhtemel gecede yerine getirilen ameller ve diğeri her biri Kadir Gecelerinden birine özel olan amellerdir. Sohbetimizin devamında ise Kadir Gecelerinin orta amellerine gözden geçirmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Varsın bu gecelerde bizi de dualarınızdan nasipsiz bırakmazsınız.
Bu amellerden biri gusuldür ki güneş batarken yapılması ve yatsı namazı gusulle kılınması daha makbuldür. Kadir gecelerinde Cevşen-i Kebir, İftitah ve Ebu Hamza Somali dualarının okunması üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Yine rivayetlerde belirtildiği üzere Kadir gecesi olunca bir melek yedinci gökten seslenerek şöyle der: kim İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret etmişse bağışlanmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için evinizin çatısına çıkmanız, Kerbela'ya doğru bakmanız, elinizi göğsünüze koyarak üç kez "Esselamu aleyk ya Eba Abdullah" demeniz yeterli olacaktır.
Kadir gecelerinde Şia Müslümanların üzerinde durduğu bir başka amel, Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde tutmak ve bu semavi kitaba sığınmaktır. Bu etkinlikte ilkin Kur'an-ı Kerim açılır ve şöyle denir: ey Yüce Rabbim, nazil ettiğin kitap hakkına ve içinde ne varsa daha üstün isimlerin, daha iyi isimlerin, içinde ikazda bulunduğun veya umut verdiğin ayetlerin hakkına beni cehennem ateşinden kurtaranlardan eyle. Bu duanın ardından bir elimizle Kur'an-ı Kerim'i başımızın üstüne tutmalı ve diğer elimizi havaya kaldırarak şu duayı okumalıyız: ey Yüce Rabbim, Zatına Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e ve Ali bin Hüseyin ve Muhammed bin Ali ve Cafer bin Muhammed ve Musa bin Cafer ve Ali bin Musa ve Muhammed bin Ali ve Ali bin Muhammed ve Hasan bin Ali ve kullarına hüccetin olan İmam Zaman'ın hakkına günahlarımızı bağışla ve hacetimi ver. Bu sözlerin ardından Allah'tan ne hacetiniz varsa beyan edin. İnşallah hacetiniz yerine getirilir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin yetkililer ile görüşmesi,
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileri ile görüşmesi,
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hasmane eylemlerine tepki göstermesi,
İran Cumhurbaşkanı ve Endonezya Cumhurbaşkanlarından görüşmesi
ve İran ve Arabistan Dışişleri Bakanlarının yeni anlaşmalarda mutabık kalması
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 4 Nisan Salı günü İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmede birçok konuya değinerek açıklık getirdi. Ayetullah Hamenei'nin vurguladığı konulardan biri Amerika'nın sürekli olarak gerilemesi ve zayıflamasıydı. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. İran'ın dünyadaki en önemli muhaliflerinden biri Amerika'dır. Ki gerçekte Obama Amerikası'nın Bush Amerikası'ndan ve Trump Amerikası'nın Obama Amerikası'ndan ve bu beyin Amerikası'nın da Trump Amerikası'ndan daha zayıf olduğunu gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberinin değindiği konu özellikle son günlerde Amerika gücünün gerileme, zeval ve zayıflaması olmak üzere yaşanan önemli gelişmeler ve olaylardır. Bu olaylardan biri özellikle 2020 başkanlık seçimleri ardından Amerikan toplumunun kutuplaşmasıdır. Dönemin başkanı ve cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Joe Biden'in zaferini reddetti ve seçim sonrası yaşanan olaylar 6 Ocak 2021'de Trump taraftarlarının Amerika Kongre binasına saldırısına sebep oldu. Bu olay Amerikan demokrasisinin temellerini sarstı.
Diğer yandan Trump, Amerika'da demokrasinin bir yalan ve seçim sisteminin yozlaşmış olduğunu belirterek, seçimde yaşanan geniş çaplı hilelerin eşi görmemiş bir siyasi krize sebep olduğunu ve Amerika'da demokrasiyi sorguladığını belirtti. Bu arada 6 Ocak olayları Amerika'nın uluslararası meşruiyet ve nüfuzunu da sorguladı. Günümüzde de Trump'a karşı suç duyurusu ve mahkemeye çıkarılması yine Amerika'da muhalifler ve destekçileri arasında kutuplaşmalara sebep oldu. Amerika'nın zayıflığının bir başka örneği de Washington'un Ukrayna'daki savaşı kendi hedef ve çıkarları doğrultusunda ilerletmemesidir. Washington'un Kiev'e sağladığı askeri ve silah yardımlarına rağmen Rusya şimdiye kadar kendi üstün konumunu koruyarak birçok hedefine ulaşmıştır. Bu mesele Biden hükümetinin Ukrayna siyasetine yönelik eleştirilerinin Amerika içine kadar yayılmasına sebep oldu.
Kongre'nin Cumhuriyetçi temsilcisi Paul Gosar, Biden'in Ukrayna savaş siyasetinin yenilgi uğradığına işaretle Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Biden ve arkadaki destekçileri Ukrayna münakaşası konusunda propaganda savaşını kaybettiler. Amerikalılar, Birleşik Devletleri sınırlarını koruma ve diğer ülkelere finanse etmek dışında herhangi bir yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı. Tabii ki Amerika, Ukrayna savaşını Avrupa'da kendi konumunu güçlendirme hedefi için kullandı. Fakat şimdi Avrupalı siyasetçiler ve halk, Ukrayna savaşında Avrupa'nın Amerika'yı izlemesine protesto etmesine sebep oldu. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle buyurdu. Amerika Ukrayna'da savaş başlattı ancak bu savaş bu ülkeyle aslında savaşın kurbanı olan ve savaşın tokatını yiyen Avrupalı müttefikleri arasında bir uçuruma neden oldu. Ancak yaralanan taraf Amerika oldu.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın gerilemesi ve zayıflaması ile ilgili değindiği bir diğer konu, Washington'un bir yandan Siyonist rejimin iç krizini çözmekten aciz kalması ve diğer yandan İran ve Arap ülkeleri normalleşmesinde başarısız kalmasıdır. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. Amerika, Siyonist rejim krizini çözemedi. Amerika, İran'a karşı Birleşik Arap cephesi kurmak niyetinde olduğunu ilan etti. Fakat bugün istendiğinin tersi yaşandı ve Arapların İran ile ilişkileri artmakta. Ayrıca Amerika, siyasi baskı ve yaptırım ile nükleer meseleyi istediği şekilde bitirmek istiyordu fakat başaramadı.
Bölgede ve dünyada Amerika isteklerinin tam tersinde yaşanan bir diğer gelişme, başta Çin olmak üzere Amerika rakiplerinin inisiyatifi ele almaları ve Amerika müttefikleri sayılan ülkeler ile yeni anlaşmaların şekillenmesidir. Bu konuda Amerika eski başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy bir tweet mesajında şöyle yazdı: Amerika'nın Suudi Arabistan üzerindeki etkisinin çöküşü ve krallığın Çin ve İran ile yeni ittifakları, askeri güç ile Birleşik Devletler'in hegemonyasını korumak için neocunların stratejisinin fiyasko yenilgisinin acı göstergeleridir.
Amerika'nın zayıflığının bir başka tezahürü doların dünyada temel döviz olarak zayıflamasıdır. Günümüzde Washington'un diğer ülkelere, rakip ve muhalif ülkelere yoğun yaptırımlar ve artan baskılar uygulamak bağlamında doları kullanması nedeniyle bazı ülkeler ticari ilişkilerde kendi ulusal paralarını kullanmaya başladılar. Bu ülkelerin başında da Çin ve Rusya gelmekte. Tabii Hindistan, Brezilya, Malezya, Türkiye, Venezuela ve İran da aynı yolu izlediler. Diğer yandan Amerika, kendi arka bahçesi olarak bildiği Latin Amerika'daki etkinliğini azalması ile karşı karşıyadır. Amerika'nın küresel rakipleri ve özellikle Çin, Latin Amerika ile ilişkilerini her geçen gün daha da yoğunlaştırırken, diğer yandan da Venezuela gibi bölgenin ileri ülkeleri, Amerika'nın baskılarını hafifletmek için Rusya ve Çin gibi diğer küresel güçlerle ilişkilerini artırmaya başladılar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni de bu konulara binaen bu yüzden İslami nizamın düşmanlarının başından gelen Amerika zayıflamaktadır buyurdu.
İran Dışişleri Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin son günlerde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ele almak için acil toplantı çağrısında bulundu. Hüseyin Emir Abdullahyan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile telefon görüşmede Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya son saldırısını ele aldı. Bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısını ele almak için üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantısının yapılması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu toplantının düzenlenmesinde her türlü işbirliği için hazır olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Endonezya Devlet Başkanı arasında bu bağlamda yapılan telefon görüşmesine de işaret ederek, Genel Sekreteri İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda hazırladığı başka planlar hakkında bilgi verdi. Hüseyin İbrahim Taha da bu telefon görüşmesinde son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist rejimin son dönemdeki çirkin eylemi ve saldırıyı kınayarak pazar günü örgüt üyesi ülkelerin temsilcilerinin icra komitesi düzeyinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sert, duygusal ve yapıcı olmayan eylemlerine gösterdiği tepkide İran İslam Cumhuriyeti'nin gündeminde diplomatik misillemede bulunmanın olduğunu söyledi. Nasr Kenani, Cuma günü Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin Bakü'de İranlı öğretmenler ve diplomatlara yönelik eylemlerine gösterdiği tepkide, Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin bu davranışını komşuluk ilkelerine aykırı olduklarını söyledi.
Kenani şunları ekledi. İşgal altındaki Filistin topraklarını kriz ve kaos sarmışken ve Siyonist rejim en istikrarsız iç koşullar içindeyken söz konusu rejim oruç tutan Müslümanlara saldırıp Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlık ederek katliamlar yaparak işgal altındaki topraklarda çok katmanlı krizler yansıtmaya çalıştığı bir dönemde İran İslam Cumhuriyeti İslam aleminin birliğine odaklanmayı ve aynı zamanda cinayetkar ve işgalci İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini karşı koymayı bir zaruret, dini ve vicdani bir görev olarak görmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine birbirine saygı duymaya, iyi komşuluk doğrultusunda hareket etmeyi, Siyonistlerin ve bölge düşmanlarının isteklerinden uzak durmaya çağırdı ve şunları ekledi. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti komşuluk politikasının ilke ve esaslarına uyulmasını vurgularken ve Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerde ihtilaf ve gerilim oluşumadaki uğursuz amaçlarına dikkat çekerken diplomatik misillemeyi de sahiptir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezyalı mevkitaşı ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezyalı mevkitaşı ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaparak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mazlum Filistin halkını savunmak ve Siyonist rejimin cinayetlerine karşı koymak için acil toplanması ve ortak kararlar alınmasını istedi. Reisi Filistin'deki gelişmelere işaretle Siyonist rejimin cinayetleri ve saldırılarına karşı koymanın bir zaruret olduğuna işaretle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'de yaşanan gelişmeler için acil olarak toplanmaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti olarak İslam ülkeleri arasında ilişkilerin derinleşmesi doğrultusunda her türlü girişimi destekleyeceklerini kaydetti. Tahran Jakarta'nın 70 senelik diplomatik ilişkilerine de dikkat çeken reisi iki ülkenin ticari ve ekonomik münasebetlerinin güçlenmesine vurgu yaptı. Endonezya Cumhurbaşkanı görüşmede mübarek Ramazan ayı ve yeni Hicri Şems'i yerine İran milletine tebrik ederek iki ülkenin ilişkilerinin derinleşmesine ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına vurgu yaptı. Endonezya Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanmasına ilişkin önerisi sıcak karşıladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Çin'in başkenti Pekin'de yüz yüze görüştü. Tahran ile Riyad, 7 yıl aradan sonra aldığı normalleşme kararının ardından adımlar atmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Çin'in başkenti Pekin'de ilk kez yüz yüze görüştü. İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, burada Arabistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi ve görüşmenin olumlu bir şekilde gerçekleşeceğine ve iki ülkenin yeniden diplomatik ilişkilere başlamasından duyduğu memnuniyetini belirtti. Emir Abdullahyan, ekonomi, ticaret, yatırım gibi alanlarda Arabistan ile ortak komisyon kurmaya hazır olduklarını ifade etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da aynı şekilde Riyad ve Tahran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması tüm bölgede olumlu bir atmosfer yarattığını ifade etti. İki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığı ve İran ile Arabistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinde yeni ufukların oluştuğunu belirten Ferhan, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını bildirdi.
Görüşmede taraflar iki ülkenin büyük elçiliklerinin ve konsolosluklarının yeniden açılması için heyetlerin ortak anlaşmaların etkinleştirilmesi, ekonomi ve ticari alanlar dahil olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı uçuşların tekrar başlaması üzere uzman heyetlerin müzakereleri yürütmesi ve uluslararası toplumda ortak işbirliğini güçlendirme konuları üzerinde anlaşma sağladılar.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsle.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.